Ayrım 11. Şimdinin Dar Odası. Markar Eseyan, sayfa 125. Nessos'un büyülü gömleği. Dayanılmaz, tatlı, sert avusuyla diz bağlarımı çözen aşk bir sürüngen gibi yere seriyor beni. Safo. Aynı yıl. Belli ki Stelio Pancieri'nin bu sıkıntılı durumu hem kendisini hem de Artin Efendi'yi uzun bir süre daha meşgul edecekti. Artin Efendi zor ve övgüye değer bir çalışma sergileyerek resmi idarelerle ilgili bütün sorunları gidermiş, ancak tüm çabalarına rağmen onu şantajlardan bir türlü kurtaramamıştı. Monsieur Stelio sürekli rahatsız ediliyor, bu kötü niyetli kişiler tehdit ve şantajlardan vazgeçmiyorlardı. Bildiğiniz sebeple bu durum Dikra'nın işine yaramaktaydı. Bu sayede Dimitra'nın evlerine birçok kez gitme imkanı bulmuştu. Bu altın fırsatları pek akıllıca kullanmış, Dimitra ile samimiyetini oldukça ilerletmişti. Ailenin de kanı bu gence epey ısınmıştı. Eve her gelişinde ona yakın ilgi gösteriyor ve Dimitra ile arkadaşlık etmesini hoşgörüyle karşılıyorlardı. Dimitra, kendisine yakınlık gösteren bu gencin varlığından oldukça memnundu. Kendisine dişiliğini hissettiren bu yakışıklı ve sıra dışı adamdan hoşlanmış, bu yeni durumun keyfini çıkarmaktaydı. Bu sık gelme gitmelerin sonucunda Dimitra ile samimiyetini ilerleten Dikran, kendisine olan ilgisi ve ona duyduğu hisleri nihayet Dimitra'ya açmış, ödül olarak da bir cumartesi sabahı randevusunu koparmıştı. Dikran, Pangaltı Yordan Pastanesi'ndeki bu ilk buluşmalarına iki dirhem bir çekirdek giyinip büyük bir heyecanla gitti. Pastanenin kuytu bir köşesine oturdu. Burası sık sık geldiği ve çok sevdiği bir muhallebiciydi. Sahipleri Bulgar asıllıydılar ve gerçekten işlerini çok iyi yapan insanlardı. Dikran, Dimitra'yı beklerken o çok sevdiği el sıkması limonatadan bir tane ısmarladı. Bu limonata, misket limonunun kabuklarının şekerle iyice yedirilmesi ve bir gün bekletilmesiyle hazırlanıyor, son olarak da limon suyuyla karıştırılıyordu. Malzemeler öyle özenle seçiliyordu ki, buradan aldığınız hiçbir şeyin tadı hiçbir zaman değişiklik göstermezdi. Bayat bir ürün almanızsa neredeyse imkansızdı. Zaten tatlılar bayatlamalarına fırsat kalmadan hemen tükenirdi. Limonatamı ağır ağır yudumlarken bu buluşmanın akıbetini aklımda tasarlamaya çalışıyordum. Acaba birkaç saat sonra nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olacaktım? Mahdut bir zamanı mütakiben ya dünyanın en bahtiyar ya da en bedbaht adamı olabilirdim. Kendimi bir çocuk gibi heyecanlı hissederken hislerimin önlenemez hoppalığına da içerlemiyor değildim. Hislerimi Dimitra'ya vaktinden evvel açmıştım belki de. Belki de bu şekilde davranarak kendimi ona karşı müdafasız duruma düşürmüştüm. Velev ki olur da menfi bir gelişme yaşanırsa kendimi çok aşağılanmış hissedecektim. Öte yandan şayet her şey yolunda gider de Dimitra'nın gönlünü çalmaya muvaffak olabilirsem... Peki o vakit ne olacaktı? Dimitra'nın güzelliği ve zenginliği beni ziyadesiyle korkutuyordu. Acaba Dimitra, Dikra'nın derin ruh halini ve sıra dışı karakterini takdir edebilecek miydi? Onun Dimitra'ya verebilecekleriyle Dimitra'nın ondan istedikleri örtüşecek miydi? Dikran maddiyat adamı değildi. O resim eğitimi alan, yaşamını amcasının gözetimi altında sürdüren anarşist ruhlu bir romantikti. Peki gerçekte Dimitra nasıl bir insandı? Her şey Dikra'nın tahmininden daha fazla bir gelişme göstermişti. Durağan yaşam üzerindeki kontrolünü gittikçe kaybettiğini hissediyordu. Tünaydın Dikran Bey, bakıyorum derinlere dalmışsınız, geldiğimi fark etmediniz bile. Gelen Dimitra'ydı. Dikran hazırlıksız yakalanmış olmanın şaşkınlığıyla genç bayanı buyur etmek üzere aniden ayağa fırladı. Bu arada oturduğu tahta iskemle çini karolar üzerinde kaymak yerine takılarak hemen Dikran'ın arkasındaki masada oturmakta olan orta yaşlı çiftin masasının üzerine devrildi. Dikran bulundukları zaman aralığından kopmuş, adeta donmuş bir halde fitilini ateşlemiş olduğu tepkimeleri şaşkınlıkla izliyordu. Orta yaşlı çiftin masaları darmadağın olmuş, kadın kendisini yana doğru atmıştı. Kocası ise onun kadar şanslı değildi. Pantolonu dökülen keşkül ile boydan boya lekelenmişti. Çift sinirli bir şekilde aralarında, sanırız Ladino dilinde bir şeyler konuşuyor ve kızgın bir halde Dikran'a bakıyorlardı. Dükkan sahibi İlya Bey hemen koşup yetişmiş, ortalığı temizlemeye çalışıyor, çıraklarına el kol işaretlerinde bulunuyordu. Dikran orta yaşlı çiftten özür diliyor, ancak elinden daha fazlası gelmiyordu. Adam sinirli bir şekilde, "Gitti İngiliz kumaşından yeni biçtirdiğim güzelim pantolonum," diye sinirlice söyleniyor, ancak bundan öte centilmenliğini asla ihna etmiyordu. Her şeyden çok Dimitra'ya daha ilk dakikada rezil olduğuna hayıflanıyordu. Bir an tüm cesaretimi toplayıp Dimitra'ya baktım. Onun gözlerinde beni küçümseyen veya yeren bir nazarla karşılaşmaya kendimi hazırlamıştım ki bana tatlı tatlı gülümseyen o pitoresk suratı gördüm. Yüzü hayran olduğum Helen heykellerinin tüm kusursuzluğunu taşıyordu adeta. O yüzün üzerinde yaratıcının tüm ihtimamla yerleştirdiği iki zeytin tanesinden sağda duranı boşver derecesine göz kırptı bana. Ben de boş verdim. Tüm dünyaya, o gün olanlara ve olmuş olan her şeye boş verdim. Bir anda tüm düş kırıklığım uçup gitmiş, kendime güvenim ve neşem tekrar yerine gelmişti. Orta yaşlı çiftten birkaç defa özür diledim. Müsaadeleri olursa zararlarını tazmin etmeyi teklif ettim. Lakin yumuşamayan çift buna lüzum olmadığını ama bundan sonra daha dikkatli olmam gerektiğini buyurmakla yetindiler. Böylece hadise tatlıya bağlandı. Dimitra ile masamıza oturduk. Birkaç saniyelik bir sessizlikten sonra söze girmek istedim. Çok özür di. Görünmez ka. Her ikisi aynı anda konuşmaya başlamışlar. Bunun üzerine her ikisi de sözü diğerine bırakmak üzere aynı anda susmuşlardı. Göz göze geldiklerinde ikisi de kendilerini tutamayıp gülmeye başladılar. Dimitra berrak sesiyle kahkaha atıyor, Dikran ise onunkinden daha alçak gönüllü bir gülümsemeyle Dimitra'ya eşlik ediyordu. Kazazade çift bir yandan sinirli jestler sergilerken, bir iki kendini bilmez genç iskemleyi masalarına devirdikten sonra lekelenmesine sebep oldukları İngiliz kumaşı için yas tutmamışlardı çünkü. Aynı anda onları seyrediyorlardı. Kadının "Şunlara bak, hem suçlu hem güçlü. Üzerimize tatlıları boca etmekle kalmadılar, bir de eğleniyorlar. Zamane gençleri ne olacak?" diye söylendiğini duydular. Dimitra'nın attığı kahkahalar dahil her davranışının, her konuşmasının arkasında zengin bir babanın, mutlu bir ailenin varlığı seziliyordu. Dimitra'yı tanımak aynı zamanda ona hayran olmak, onu sevmek demekti. Hangi aklı başında erkek ona hayran olmaktan, onun etkisi altına girmekten alıkoyardı ki kendisini? Dikran, Sire'nin güzel şarkı söyleyerek denizcileri aldatan yarı kuş, yarı kadın yaratık. Büyülü sesiyle avladığı bir eski zaman korsanı gibi hissetti kendisini. Dimitra'nın aksanlı ama insanın yüreğini okşayan tatlı sesi aklını başından almıştı. Yüreğinin dümeni onun sert kalbine doğru kilitlenmişti sanki. Başına ne geleceği, bu aşkın onu hangi bilinmez kıyılara savuracağı umurunda bile değildi artık. Biri kendi doğal postu olmak üzere üzerinde iki tane kürk bulunduran kadın söylenmesine devam edince Dikran ve Dimitra artık oradan ayrılmanın zamanı geldiğine karar verdiler. Yordan Pastanesi'nden çıkarak Halasgari Caddesi üzerinden Taksim istikametine doğru yürümeye başladılar. Buluşma evvelsi Dikran'ın üzerinde bir değirmen taşı gibi çullanmış olan o gerginlik uçup gitmişti. Dimitra ile çok neşeli bir konuşmaya dalmışlardı. Daha çok ortak konulardan, ailelerden, Artin Efendi ile Monsieur Stelion'un iş ilişkilerinden bahsettiler. Öğle güneşini arkalarına alarak ne rahatsız eden ne de desteğini esirgeyen huzmelerin kucağına kendilerini bırakmışlar, hayatlarının en keyifli anlarından birini yaşıyorlardı. Karşı cinsin yanında olmak, yeni birini keşfetmek, onun tözünün el değişmemiş bakir dehlizlerinde insanı ürperten bir keşif gezisine çıkmak. Dikran birkaç saat süren bu birliktelikte Afrika'yı boydan boya keşfeden Livingston kadar muzaffer hissediyordu kendisini. İskoçyalı misyonerin yerlilere yaptığı gibi o da aşkıyla vaftiz ediyordu Dimitra'yı. Keşfediyor, keşfettiği her şeyi kendi mührüyle damgalıyor, sancağını dikiyordu üzerine. Anlattığımız gibi pek fazla bu taraklarda bizi olmamıştı bugüne değin. Buna rağmen buluşmalarının ilk anındaki ufak aksilik dışında pek fazla falsa vermemiş olması azımsanmayacak bir başarıydı. Bu nedenle kutladı kendisini. Bu başarı Dimitra gibi bir tanrıçanın karşısında küçümsenecek bir şey değildi. Ne kadar da acemiyim bu hislerde. Yaban diyarlarda sergüste çıkan bir seyyah gibi şaşkın, tedirgin, lakin bahtiyarım. Bu hakikat olabilir mi? Tüm zarafeti ve güzelliğiyle yanımda yürüyen bu cinsi latif, çapını bir hayli aşmış hayal gücümün bana bir oyunu mu yoksa? Yaşadığım bu bahtiyarlığa intibak etmekte müşkülat çekiyorum. Kuşkuyla yaklaşıp müdafaya mı durmalı, yoksa kendimi hiç sakınmadan bırakmalı mıyım aşkın rüzgarlarına? Aşk, tüm ruhları alabora eden bir huracan. Kasırga tanrısı, değil midir? Benim hayata hazırlıksız açılmış, derme çatma bir gemiye benzeyen ruhum, aşkın güçlü rüzgarlarına karşı durabilir mi? Hayat böyle kıymetli bir hediyeyi bedelsiz sunar mı bana? Fevkalade dikkatli olmalı, usul usul girmeyelim aşkın koynuna. Zaten tecrübe etmekten başka ne yapabilirim ki? Dikran kadar Dimitra'yı da oldukça etkileyen bir deneyim olmuştu bu. Laf aramızda Dikran'ın kendisine olan duygularını açığa vurduğu ilk günlerde, ufukta kıpırtıları görünen bir gönül macerasından evvel, çoğu dişinin yapmaktan büyük keyif aldığı hafiflik girişimlerinde bulunmuş, Dimitra ne yapmış? Pera'daki arkadaşlarından Dikran ve Filomen'in alıp başını yürümüş, şöhretleri hakkında can sıkıcı bilgiler edinmiş. Ancak bu bilgiler oldukça çelişkiler içermekteymiş. Bazı arkadaşları Dikran'ın güzellikle Dimitra'ya rahatlıkla rakip olabilecek bu hatun kişiyle yaptıkları Pera gezmelerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Dikran'ın Pera'nın gelmiş geçmiş en hızlı donjuanlarından biri olduğunu ilan ediyorlarmış. Bazıları ise onların sevgili değil akraba olduklarını söylüyor, ancak hepsi de Dikran'dan bahsederken bayansalar hayranlık, erkekseler kıskançlık sergilemekten kendilerini alıkoyamıyorlarmış. Dimitra anlatılanlardan hem etkilenmiş hem de rahatsızlık duymuş. Hayatında hiç karşılaşmamış olduğu bu esrarengiz hatundan nefret etmeye başlamış. Acaba Dikran el değmemiş nazenin kalpleri çalıp sonra da onları hazan yapraklarının yaslı sarısına boyayan bir hercai miymiş? O zaman sert bir kayaya çarptığını, bir kadın gururuyla dünyanın en güçlü silahlarının bile başa çıkmakta yetersiz kalacağını ispatlamak düşmez miymiş ona? Pera'ya kadar yürüdükten sonra incide oturarak biraz soluklandılar. Dönüşte Dikran'dan hemen ayrılmak istemiyor olmalıydı. Dimitra tekrar yürümek istedi. Onun hakkında mümkün olduğunca çok ipucu toplama niyetindeydi çünkü. Dimitra kendisine aşk denen şu belirsiz muammanın kollarını atacak kadar çılgın biri değildi. Nasıl bir hayat istediğini çok iyi biliyordu. Aşık olmak, merhamet duymak, bir sırrını paylaşmak, dostlar edinmek ona göre şeyler değildi. O merkezde olmak istiyordu. Güneş gibi, çevresindeki herkes onun etrafında pervane olmalıydılar. Güzelliği ve ailesinin zenginliği sayesinde bugüne kadar bu hep böyle olmuştu. Bundan sonra da böyle yaşamak için yapacağı evlilik çok önemliydi. Yol boyunca sohbet ettiler, havadan sudan sohbetlerdi bunlar. Hani insanların sadece bir arada olmak istedikleri ve sadece bunu yapmalarının bile onlara yettiğinde özenmeden yaptıkları konuşmalar vardır ya, işte öyle. Dimitra'nın evinin önüne geldiklerinde akşamüstü saat 5 sularıydı. Monsieur Stelio'nun dönüş saati yaklaştığından ikisi de fazla oyalanmak istemiyorlardı. Dimitra, Dikran'a veda edip tekrar görüşmek dileğiyle apartman kapısını araladı. Çelik palasın büyük siyah kapısı Dimitra'nın üzerine kapanıp onu yuttuğunda, evet, içi bir hoş olmadı değil. Ancak ruhunu saran bu aşkın, Herakles'i bile yere seren Nesso'nun o büyülü gömleğini giyinmeye benzediğini düşündü. Bu kısa ayrılıklar biraz da aşkın ateşini alevlendiren sert rüzgarlara benzetilmeliydi. Yüreğinde karşı konulmaz bir arzu her an Dimitra ile birlikte olmayı, gözlerini gözlerinden ayırmamayı buyuruyordu ona. İçinde büyük bir sevinç, tazelenmiş bir canla evine yollandı. Nasıl olsa Dimitra'ya kavuşacak, kalbini kendi kalbine hapsedecekti. Bundan hiç kuşkusu yoktu. Her şeyi Flomen'le paylaşmak için karşı konulamaz bir arzu duyuyordu. 11. ayrımın sonu, sayfa 132.